Ayrım 20.
Mustafa Kemal Paşa'nın başladığı işin çıkar yol olduğunu inanamıyordu. Paşa'ya karşı da fazla güveni yoktu. Sivas Kongresi'nde manda meselesi görüşülürken söylediği sözlerden mücadeleyi neden beyhude bulduğu anlaşılmaktadır. Açıkça manda taraftarıydı. Milli mücadele hareketlerine zorlanarak itilmiştir. Fakat tereddütlü devreyi atlattıktan sonra da birçok güç meselelerin halinde asker, komiteci ve politikacı hüviyetiyle işe yarar adam olduğunu ispat etmekten geri kalmadı. İşin içinden sıyrılmak istedikçe Mustafa Kemal Paşa'nın onun peşini bırakmaması bundandır. Refet Bey ilk önemli hizmetlerini Kuvayi Milliye'ye karşı olanları yola getirmek veya bertaraf etmek suretiyle yapmıştır. Bozkır olayının bastırılması, 12. Kolordu Kumandanı Albay Fahrettin Bey'in Altay, bir tertiple Ankara'ya getirilmesi, Çerkez Eten ve Demirci Efe'ye karşı hareket gibi ihtilalin iç meselelerin halinde rolü olmuştur. Kendisine bu biçim görevler verilmesi ne bir tesadüftür ne de gelişi güzel hatıra gelmiştir. Kurnazlık Refet Paşa'nın pusulasıdır. Kaytarırken kurnazdır, kaytaranları yola getirirken kurnazdır. Kendisinin üstün zeka ve kabiliyet saydığı kurnazca oyunlar onu birçok yerde başarılı göstermeye yaramıştır. Kuvayi Milliye'yi idare etmek üzere Demirci Efe'nin yanında görevlendirildiği zaman istenilen görevi gereği gibi yapmadığı halde Efe'nin dümen suyuna girerek herhangi bir tatsız olaya da sebebiyet vermemiştir. Demirci Efe'nin tedibinde de aynı pusulayı kullanmıştır. Demirci'nin bulunduğu köye emrindeki süvari alaylarıyla baskın şeklinde taarruz ediyor görünmüş fakat taarruzdan önce top ateşiyle geldiğini haber vererek Efe'nin kaçmasını sağlamıştır. Dipnot, emekli süvari albayı Şerif Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü sayfa 106-18-1962 tarihinde kendisiyle yaptığımız konuşmada Refet Paşa bu hususu bizden de gizlememiştir. Efe de bu iyiliğe karşılık olarak kaçarken Refet Bey'e bir hayli servet bırakmış ve sözünde durduğunu böylece ispat etmiştir. Refet Paşa bu serveti hükümete teslim etmeyip şahsen muhafaza etmiştir. Servetin miktarını ve ne olduğunu kendisi şöyle anlatmaktadır. Önce demircinin üzerine yürüdüm. Bir sabah baskını yaptım. Kaldığı köye iki top savurdum. Hemen kaçtı. Kasasını ve kıymetli silahlarını ele geçirdim. Tam 100.000 lirası vardı. Sonra onu 10 kişilik mahiyetiyle bir yerde ikamete memur ettim. Yanına 10 kişi bırakmasaydım düşmanları öldürürlerdi. Ayrıca geçim için tahsisat bağladım. Tabii kendi parasından veriyordum. Sonra çocuklarına da baktım. Yine kendi parasını harcadım. Dipnot, 18-1962 tarihli görüşmemizden. Bahsi geçen 100.000 lira kağıt para olmasa gerek. Refet Paşa demirciden ele geçirdiği kıymetli silahları 1961 yılı yazında askeri müzeye vermiştir. Refet Paşa Çerkez Etem'in tedibinde hep uzaklarda kalarak harekatı seyretmiş ancak Etem'in kuvvetleri 61. Tümen tarafından dağıtılınca süvarilerini muharebeye sokarak bu defa da zaferin şerefini ele geçirmiştir. Dipnot, Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın harp hatıralarında bu harekatın tafsilatı yazılıdır. Büyük zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa başına gayle açabilecek bir kumandan seçmek istemediği için İstanbul'a ilk giren kumandan olmak şerefini de Refet Paşa'ya bırakmıştır. Refet Paşa tam anlamıyla oportunist bir tiptir. Fakat şef onun nerede kullanılacağını biliyordu. Onun içindir ki milli mücadele devrine mahsus muhasebede Refet Paşa'nın faaliyeti her şeye rağmen olumlu bir sonuç vermektedir. Refet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile olan ilişkisi Kazım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile olan ilişkisini andırır. Şefin şefliğini reddedememek, fakat şefe fazla güvenmemek. Şef üzerinde kendi ağırlığını daima hissettirmeye çalışmak ve kendisini ikinci adam yerine layık görmek şeklinde özetleyebileceğimiz bu ilişki zafere kadar sürdü. Refet Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa ile ilk anlaşmazlığa düştüğü meselenin hangisi olduğunu sorduk. Hiçbir zaman anlaşamadık cevabını verdi. Refet Paşa Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Seferini tesadüfi ve ucuz bir zafer olarak kabul ediyor. Karabekir Paşa'yı, Ali Fuat Paşa'yı, Rauf Bey'i beğenmiyor ve küçümsüyor. Hatıralarını yazmayışının sebebini de şöyle açıklıyor. Yalancı kahramanları nasıl ortaya dökeyim? Herkesle dövüşecek değilim ya. Sözü geçtikçe Mustafa Kemal Paşa'dan yaman adamdı diye söz etmesine rağmen milli mücadelenin kazanılmasında en büyük şeref payını Refet Paşa kendisine ayırmaktadır. Ali Fuat Paşa. General Fahrettin Altay milli mücadele hatıralarında diyor ki, bir tümeni Afyon'da bulunan ve Anadolu'da en büyük rütbeli kolordu kumandanı olan General Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'den 3 gün önce İzmir'in işgali haberi üzerine mukavemet edenlerin yanına koşup da kumandayı eline alsaydı, milli mücadelemizin kahramanı belki de Atatürk'ün kendisi olacaktı. O Mustafa Kemal'i beklemeyi ve onun mahiyetinde iş görmeyi tercih etmiştir. Büyük hareketlerde baş olmak, generalin sandığı gibi küçük rastlantılara bağlı değildir. Ali Fuat Paşa 3 gün önce davransaydı da Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geldikten sonra yine onun emrine girecekti. Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşıydılar. 1. Dünya Harbi'nde aynı cephede çarpıştılar. Mustafa Kemal Paşa ordu kumandanı Ali Fuat Paşa da ordu emrindeki kol ordulardan birinin kumandanıydı. Ali Fuat Paşa'nın milli mücadele hatıralarından aynen aldığımız şu parçalar, iki kumandanın milli mücadele fikri üzerinde ilk temaslarını ve gelecekteki yerlerini belirtmektedir. Mütarekenin dördüncü günüydü. Yıldırım Orduları Grubu kumandanı Mustafa Kemal Paşa'yı telgraf başına rica ederek yapılan teklifleri ve vereceğim cevabı izah ettim. İskenderun hadisesinde takındığım tavrı anlattım. Her ikisini de tasvip buyurdular ve yarın Adana'ya teşrif ediniz, sizinle mühim şeyler konuşacağım dediler. Ertesi gün Adana'ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile konuştum. Son hadiseleri beraberce gözden geçirdik. Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır, dedi ve sonra aynı fikirde olup olmadığımı sordu. Ali Fuat Paşa hatıralarının başka bir yerinde de şöyle demektedir. 1919 Şubat ayı sonlarında bütün hazırlıklarımı tamamlamıştım. İstanbul'da yapılacak bir işim kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın evine son defa olarak gitmiştim. Akşam yemeğini beraber yiyecek, dertleşecektik. Beni karşılarken Rauf Bey'i de çağırdım, demişti. Rauf Bey'den saklı hiçbir şeyimiz yoktu. Bu temiz kalpli vatansever arkadaşımız bizimle beraberdi. Akşam yemeğinden sonra saatlerce konuştuk. Kemal Paşa, eğer bir vazifeye kendisini tayin ettiremezse Anadolu'da en iltimat ettiği bir kumandanın yanına gideceğini ve ilk defa işe orada başlayacağını söylüyordu. Paşam, ben ve kolordum daima emrindedir, dedim. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesini bekledi ve kolordusu ile birlikte tereddütsüz derhal emrine girdi. Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya derin güveni vardı. Milli mücadele liderleri arasında büyük bir rahatlıkla ona ayak uyduran ilk adam oldu. Paşazadelikten gelme şövalye ruhu, cesareti ve vatanseverliği bunun diğer sebeplerini teşkil eder. Ayrıca kolay tatmin olan bir mizaca sahip oluşu ona bu rahatlığı veriyordu. Milli mücadele kadrosuna yeni kimseler katılıp işler biraz karışıncaya kadar hiçbir mesele çıkarmamıştır. Mustafa Kemal Paşa ve heyeti temsiliye Ankara'ya gelmeden önceki dönemde İstanbul ve Batı Anadolu ile irtibatı sağlayan Ali Fuat Paşa olmuştur. Kuvayi Milliye'nin Orta Anadolu'da adeta tek temsilcisi gibidir. Geniş bir bölgede milli teşkilatın kurulması için övülmeye değer bir gayretle çalışmıştır. İstanbul'a karşı tutumunu işin başından beri Mustafa Kemal Paşa'ya göre ayarladığı için hükümetin gazabına uğrayanların başında gelir. Sivas Kongresi'nden birkaç gün önce kolordu kumandanlığı görevine son verilmiş fakat Amasya kararlarına uyarak kolordusunun başından ayrılmamıştır. Sivas Kongresi kararı ile Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na tayin olunan Ali Fuat Paşa, bu görevde bir yıl çalıştıktan sonra Moskova elçiliğine tayin edilerek Anadolu'dan uzaklaştırılmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve yeni iş arkadaşlarının Fevzi Paşa ve Albay İsmet Bey, ordu kurma çabasına giriştikleri bir sırada Ali Fuat Paşa'nın milli kuvvetlere, özellikle Çerkez eteme fazla teveccühkar davranışı ve bazı meselelerde Ankara'ya karşı direnmesi, cephe komutanlığından alınmasını zorunlu kılmıştı. Gediz'deki Münferit Yunan Tümeni'ne bir baskın taarruzu yapmak istemiş ve Genelkurmay Başkanlığı'na bu taarruzu aşağı yukarı bir olup bitti şeklinde kabul ettirmişti. Ekim 1920 sonlarında yapılan Gediz taarruzu tam bir fiyasko ile neticelenince Ali Fuat Paşa Moskova elçiliğine tayin olunmuş ve fikri sorulmadan yapılan tayin kendisine Ankara istasyonunda tebliğ edilmiştir. Büyük taarruzdan 3 ay önce Moskova'dan Ankara'ya dönen Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın ilk mücadele arkadaşı olmasına rağmen ondan manen de uzaklaşmış bulunuyordu. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliğinde milli mücadeleye ne ölçüde yararlı olduğu ayrı bir konu. Hem bu hususta bir fikir vermek hem de kişiliğini belirtmek bakımından Moskova'ya beraber götürdüğü yabancı dil bilir sivil bir aydından dinlediğimiz bir olayı nakledeceğiz. Komünist Partisi Genel Sekreteri Zinoviev'i resmen ziyarete gittik. Söz arasında Ali Fuat Paşa, memleketinizde organizasyon yok, iyi organizatörlere ihtiyacınız olduğu anlaşılıyor, dedi. Zinoviev, ne gibi diye sordu. Ali Fuat Paşa, hududunuza girdikten sonra Moskova'ya gelinceye kadar dikkat ettim, trenleriniz muntazam işlemiyor. Şehirlerde, kasabalarda dükkanların çoğu kapalı cevabını verdi. Yine aynı ziyarette bir ara Marx'tan bahsedildi. Ali Fuat Paşa söze karışarak, Marx'ın kitabı ilk çıktığında ben Selanik'te yüzbaşıydım. Okuduğum çok beğendim, dedi. Halbuki Rusya'da ihtilal olmuştu. O tarihte ihtilalciler idari üzerinde tam bir hakimiyet sağlayamamışlardı. İç harp henüz devam ediyordu. Ali Fuat Paşa ise kendisini büyük bir organizatör farz ediyordu. Selanik'te okuduğu kitapta Marx'ın Kapitali değil, Marx adında birinin eseriydi. Mustafa Kemal Paşa'nın Ali Fuat Paşa'dan simple soldat diye bahsettiği söylenmektedir. Gerçekten böyle olsa gerek. Kazım Karabekir Paşa. Milli mücadelenin en dikkate değer liderlerinden biri şüphesiz Kazım Karabekir Paşa'dır. Zaferden sonra ismi etrafında koparılan gürültüler, kişiliği ve hizmetleri hakkında birçok karışık fikirlerin ve inançların doğmasına sebep oldu. Bazı kimseler onu Mustafa Kemal Paşa ile aynı hizada görecek inançlara vardılar. Ölçüleri fazla mübalağalı tutanlar ve bu arada kendisini yerenler görüldü. Halbuki Karabekir Paşa ne hayranlarının ve ne de hasımlarının tanıtmak istedikleri adam değildir. Kazım Karabekir Paşa iyi bir asker ve gerçek vatanseverdi. Yetiştiği çağın ağır şartlarına uyan niteliğiyle son Osmanlı ordusunun seçkin subay ve kumandan kadrosuna dahildir. Mustafa Kemal Paşa'ya Çanakkale'de, Ali İhsan Paşa'ya Irak'ta şöhret yapmak imkanını sağlayan Birinci Dünya Harbi, Kazım Karabekir Paşa'ya da doğuda şans verdi. Erzincan, Erzurum ve Kars'ın kurtuluşunu sağlayan Doğu Harekatı sonunda rütbesi generalliğe yükseltildi. Doğu Anadolu halkı onu bir fatih olarak kucakladığı zaman Kazım Karabekir Paşa bütün benliğiyle bu bölgeye bağlanmış bulunuyordu. Karabekir Paşa'nın duygu yönü çok kuvvetliydi. Meziyetlerine ve yaptığı işlere gereğinden fazla değer verirdi. Kullandığı en basit bir eşyanın bile müzede saklanması gerektiğine inanmıştı. Birçok özentileri vardı. Şiir yazmak, beste yapmak, eğitim, iktisat işlerini düzenlemek gibi. En çok sevdiği ve cömertçe kullandığı kelime bendir. Milli mücadeledeki rolünü en ateşli taraftarları bile kendisi kadar ölçü dışına çıkaramamışlardır. Bir şiirinde dipnot, Rüya isimli şiiri İzmir suikasti dolayısıyla tevkifi üzerine yazmış ve ilk olarak 2-2950 tarihli millet mecmuasında yayınlanmıştır. Abdülhamid'i şöyle konuşturur. Beni ve saltanatı devirenler önünde sen de vardın. Hele sonucunda hem mebus hem de kumandandın. İstiklal harbini sen kurdun ve başı da sen buldun. Kazım Karabekir Paşa'nın böyle izahı güç bir hükme varmaya ihtiyacı yoktur. Tarih elbette en doğru hükmü verecektir. Ve milli mücadele fikrini ilk ortaya atanlardan biri olmak şerefi onu daima yüksekte tutmaya yetecektir. Mütarekenin birkaç aylık uygulanmasını gördükten sonra Karabekir Paşa, memleketin kurtuluşu için Anadolu'da görev alıp silahlı bir hareket yaratmanın gereğine inanmıştı. Gerekirse Anadolu'da bağımsız bir devlet kurulmasına da taraftardı. Genç kumandanların İstanbul'da toplanıp kalmasından bir fayda çıkmayacağını anlamıştı. Kendisini bu amaçla Erzurum'daki 15. Kolordu Kumandanlığı'na tayin ettirdiği zaman Mustafa Kemal Paşa işe henüz nereden başlayacağını kararlaştırmış değildi. İki kumandanın bu fikir etrafındaki temasları Karabekir Paşa'nın Erzurum'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılacağı zamana rastlar. Mustafa Kemal Paşa kendisini evinde ziyarete gelen 15. Kolordu Kumandanı'nın fikirlerinin çok üstünde büyük projeler düşünmekteydi. O gün kimin baş olacağı belli oldu. Karabekir Paşa anlattı. Mustafa Kemal Paşa dinledi. Son söz olarak kendisinin ve kol ordusunun Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde olduğunu söyledi. Kazım Karabekir Paşa ne yapmak mümkün ise ancak doğuda yapılabileceği inancındaydı. Memleketin diğer bölgelerini milli hareket için elverişli bulmuyordu. Hesabı bu şekilde yapmasında Erzurum'daki 15. kol ordunun kuvveti kadar duygularının da büyük etkisi olduğu muhakkaktır. Milli mücadelenin sonuna kadar da bu inanışı muhafaza ettiği çeşitli vesilelerle belli olmuştur. Halbuki Mustafa Kemal Paşa, memleketi şark ve garp diye ikiye ayırmak doğru değildir. Vatanı bir bütün olarak mütalaa etmeli, kurtuluş için umumi çareler aramalıdır, diyordu. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 73. Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa'nın bu husustaki titizliğinin bazı zaman adeta bir sevgili kıskançlığı derecesine vardığı görülür. Sivas Kongresi'nden sonra heyeti temsiliyeye yazdığı uzun bir telgrafta bir takım karışık fikirler arasında şöyle der. Dipnot, Nutuk, Vesika 92. Sivas'taki Umumi Milli Kongre ve Heyeti Temsiliyesi, Şark-ı Anadolu Vilayet-i Heyeti Temsiliyesi'ni yürürlükten kaldırmış olmuyor ve bu heyeti temsiliye tabi olarak her an mevcuttur. Yalnız bu heyeti temsiliyeden olup da bugün Sivas Kongresi Heyeti Temsiliyesi'ne dahil olmuş bulunanlar varsa, bunların Şark-ı Anadolu Vilayet-i Heyeti Temsiliyesi'nden istifa etmelerini talep etmek doğru olabilir. O zaman Sivas Kongresi bütün milletin menfaatlerini ve Doğu Anadolu Vilayeti Heyeti Temsiliyesi de sadece Doğu Anadolu Vilayeti'nin hukuk ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa kudretinde bulunmuş olurlar. Heyeti Temsiliye'ye 15 gün sonra da şu telgrafı yazmıştı. Dipnot, Nutuk, sayfa 333. Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüce heyetin değil, Ankara'ya hatta Sivas'ın batısına bile geçmemesi fikrindeyim. Çünkü Doğu vilayetlerinin Kuvayi Milliyesini teşkil eden heyetin bütün uzaklaşması, dolayısıyla bu vilayetlerin teşkilatsızlığına sebep olacağı gibi, şimdiye kadar pek meşru ve mantıken idare edilmekte olan harekat-ı milliyenin, öteden beri daima her bir teşebbüsümüzü fena görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımızca, sabıkı misürlü bir yerde muhafazası için, heyeti temsiliyenin Sivas'tan batıya geçmemesi düşüncesinde bulunduğunu arz eylerim. Kazım Karabekir Paşa, milli mücadele devamınca doğudan ayrılmadı. İstanbul hükümeti tarafından Erzurum'a 15. Kolordu kumandanı olarak gönderilmişti. Ankara hükümeti tarafından 1920 Haziran'ında Doğu Cephesi kumandanı tayin edildi. Aynı yılın sonlarına doğru Ermenilere karşı girişilen Doğu Harekatı'nı başarıyla idare ederek milli mücadelenin bir cephesini kapamak şerefini kazandı.
Ayrım sonu.